Merhabalar kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, sizlere her hafta olduğu gibi bu hafta da İslam şehrinden sesleniyoruz. Kıymetli dinleyenlerimiz, bugün programımızda sanat ve medeniyetten, bunlar arasındaki ilişkiden bahsedeceğiz. Malumunuz, insanlar tarafından dünyaya veya daha mikro ölçekte ülkelerine, hatta bölgelerine, şehirlerine dair artık sürekli hale gelmiş zikredilen kaygılar. Problemlere çözüm olma seviyesine erişemese de özellikle ülkemizdeki düşünce ortamının belli bir olgunluğa doğru seyrettiğini gösterebilir. Yani insanların en azından problemleri görebiliyor olması da belli bir aşamadır diye düşünüyoruz. Ancak paradigma ya da referans alınan değerlerde meydana gelen değişiklikler, ortaya konulan çözüm önerilerinin de problem sarmalına yardım ettiğini, ki bu öneriler hala başarılı olabilmiş değildir, gösteriyor. Yani bizim kendi sahip olduğumuz değer yargılarımız, değerlerimiz bir tarafa, çözümlerin yine problemlere karşı çözümlerin teknik olarak ele alınması ve teknik çözümler ortaya konulması, probleme yardım etmek, problemin çözümüne yardım etmek bir tarafa, problem sarmalına yenilerini ekliyor diyebiliriz. Söz edilen kaygılara, kalkınma, sanayileşme ve yüksek teknolojiye geçiş, emek ve adalet, çevre gibi birçok ve özellikle bugün dünyadaki veya Türkiye'deki bakanlıklarımıza, sivil toplum kuruluşlarına isim olmuş kelimeleri ve kavramları alabiliriz. Ancak bir bütün olarak ele alınacaksa ortaya medeniyet denilen bir mefhum, bir kavram çıkıyor. Yani teknoloji, emek, adalet, çevre vesaire. Bunların hepsini biz medeniyet olarak ele alıp değerlendirebiliriz. Her ne kadar medeniyet denildiğinde ilk akla maddi olarak müreffehlik, modernleşme, muasırlaşma hali gelse de bu kavramın şehirle çok ilgili kültürel, hukuki, bilimsel, imari, sanayi, toplam olarak sahip olunan değerlere dayanmış bir düzeni ifade ettiğini söyleyebiliriz. Yani biz medeniyet dediğimizde insanların aklına ilk olarak modernizm, modern olma, yani şu ana ait olma veya çağdaş olma gibi kavramlar geliyor olabilir. Ya da her insanın belli bir maddi güce sahip olması veya herkesin rezidansta oturması, herkesin son model arabalara sahip olması, herkesin akıllı telefonlara sahip olması geliyor olabilir. Ancak bizim burada kastımız medeniyetin hakiki manasına, hakiki manasına yöneliktir ve bu şehirle ilgili biraz önce ifade ettiğim gibi hukuki, bilimsel, imari, sanayi, yani sahip olduğumuz değerlere dayanmış bir düzen, makro, kocaman bir düzenden bahsettiğimizi ifade edebiliriz. Karşımızda malumunuz, programlarımızda sıkça dile getirdiğimiz bir gerçek var ki, karşımızda ilk insana ve topluluklara ilkel diyen, onları gayri medeni bulan hakim bir paradigma var, hakim bir dünya görüşü var. Biz buna çok öz olarak batı diyoruz, sürekli batıyı eleştiriyoruz falan ama bunun bir hakikat olduğunu, bir satıhta incelediğimizde bunun bir hakikat olduğunu dile getirebiliriz. Yani gerçekten bilimin temeline baktığınızda, tarihe baktığınızda, tarihi işte taş devriyle başlatan, insanları, ilk insanları avcı toplayıcı, belli meskenleri olmayan, tarımdan anlamayan, hayvancılıktan anlamayan olarak resmeden, böyle bir imaj çizen bir paradigmadan bahsediyoruz. Halbuki daha önce de ifade ettiğimiz gibi, Hazreti Adem ilkel değil, ilkseldir. İlk ev Mekke'de inşa edilen Kabe ise, onu yapan da Hazreti Adem'dir. Allah'a kurban sunan çocukları yerleşik hayata geçmiş, toprağa işlemiş, hayvanlara muameleyi öğrenmiştir. Hayvanları ehlileştirmiştir. Konuya fıtri olarak bakan bir isimden bahsetmek istiyorum. Kınalızade Ali Efendi. Kınalızade Ali Efendi'nin açılımı kıymetlidir ve toplum halinde yaşamanın kaçınılmazlığına işaret eder ki, biz Kınalızade'nin Devlet ve Aile Ahlakı isimli kitabında aslında Farabi'nin Medinetül Fazılası'ndan çokça yararlandığını, birbirine paralel bir takım görüşler olduğunu dile getirebiliriz. İbni Haldun'la da birbirine müvazi olan kısımlar olduğunu da söyleyelim elbette. Aynı anlayışın, yani insanların toplum halinde yaşama mecburiyetini dile getiren bir başka batılı isimden de bahsetmiştik ki bunun evrensel olduğunu, evrensel bir dünya görüşü olduğunu ortaya koyabilelim. Bu isim çok meşhur Abraham Maslow. Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinde yiyecek, içecek gibi temel ihtiyaçların tatmin edildiğinde bir üst basamağa çıkılacağını, bir üst basamaktaki ihtiyaçların tatmininin gerektiğini dile getiriyor ki bu üst basamakta sevilme, kabul edilme gibi ihtiyaçlar var. Tabii Maslow'un yiyecek için veya içecek için, barınma için ortaya koyduğu ihtiyaçları insanların tek başına yerine getirebileceğini iddia ediyor. İşte Kınalızade Ali Efendi ile Maslow'u ayıran husus burası, kısım burası. Diğer taraftan Kınalızade peki insanın sadece yiyecekle bile, sadece yiyecek, içecek, barınma ihtiyacıyla bile nasıl toplum halinde yaşamaya mecbur olduğunu şu güzel misalle anlatıyor Devlet ve Aile Ahlakı isimli kitabında. İnsanın yaratılışı itibariyle medeni olduğunu ve muhtaç olduğu gıdasının da basit olmadığını belirtiyor Kınalızade. Gerçekten insan, mizacının güzelliği dolayısıyla buranın altını çizmek istiyorum. İnsan güzeldir, eşrefi mahlukattır. Ama bunun dışında yaratılış itibariyle de çok güzel, mizacı güzel, dolayısıyla gıdasının da güzel ve temiz olmasını isteyecektir. Söz gelimi ekmek güzeldir. Ancak ekmeği elde etmek için bizim tarlayı sürmek, buğdayı ekmek ve hasat edip yine buğdayı öğütmemiz gerekecek. Sonuç olarak işlerin icrasında insanın yakınlarının maddi ve manevi yardımı gerekmekte. İnsanı gayri medeni görmek, Batı ideolojisinin bir parçası olan tarihi doğrusal okumanın eseri. Yani ortaya biz bir tarih koyacağız. Bu tarihi sürekli, özellikle bilim ve teknolojide, sürekli ilerleyen bir doğrultuda, bir düzlemde ele alacağız diyorlar. Dolayısıyla biz bugünkü insana eğer medeni diyeceksek, ilk insana da gayrimedeni dememiz lazım. Madem bir ilerleme söz konusudur, böyle denilmesi gerekir. Halbuki biz tarihi doğrusal değil, bir devinim halinde cereyan eden, bir devinim halinde süre giden olarak biliyoruz, görüyoruz ve böyle inanıyoruz. Zira söz gelimi bundan binlerce yıl önce yaşamış Süleyman Aleyhisselam'ın sahip olduğu ilme bugün sahip olmadığımızı biliyoruz. Veya Hazreti Süleyman devrinde yaşayan insanların sahip olduğu ilme biz bugün sahip değiliz. Eğer biz medeniyeti teknik ve teknoloji veya bilim olarak ele alacaksak, o halde Hazreti Süleyman'a medeni diyebiliriz ki İslam anlayışına göre zaten medenidir. Onun bulunduğu toplumdaki insanlara medeni diyebiliriz ama onların sahip olduğu teknik ve teknolojiye sahip olmadığımız için biz bugün o zaman gayrimedeni duruma düşeriz. Halbuki doğrusal değil, bir devinim halinde cereyan eden tarih, teknolojinin bugün anlaşıldığı gibi tekniğin yıkılabileceğini gösteriyor ki geçtiğimiz haftalarda yaşadığımız elektrik kesintisi bizim nasıl da insanlıktan çıktığımızı, yani insanlıktan çıkmaktan kastığımız ahlaki olarak değil de insani işlevlerimizin boşa çıktığını, insani işlevlerimizi kullanmadığımızı göstermiyor mu? Modern teknolojinin hayatımızı ne kadar teslim aldığını ve buna ne denli bağımlı hale geldiğimizi birkaç saatlik elektrik kesintisiyle müşahede edebiliyoruz. Diğer taraftan teknolojinin insanı işlevsiz kıldığı, tabi davranışlarını engellediği, üreticiliğini düşürdüğü de muhakkak. Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, kıymetli İslam Şehri dinleyenleri, Biz bugün şehirlerimizi teknik ve teknolojiye göre tasarlıyoruz. İnsana göre değil. Biz şehirlerimizi arabaya göre, elektriğe göre düzenliyoruz. Bugün Pendik'te oturan bir insan metro ağları olduğu için Küçükçekmece'deki işine gidip gelebiliyor. Bu, evet, bir rahatlık olarak görülebilir. Ancak enerjide meydana gelen bir sıkıntı veya zaten metroyu kullandığı için insan teknolojiye de bağımlı hale geliyor. Teknoloji sayesinde rızkını kazanabiliyor. Veya bugün bütün sanayimizin el emeğinden çok teknoloji üzerine, enerji üzerine kurulu olduğunu görüyoruz. Ve enerji tükendiğinde ki bu bütün yaptığımız sanayi faaliyetlerin boşa çıktığını çok rahatlıkla görebileceğiz. Bizim muradımız, anlatmaya gayret ettiğimiz şey, insanların kendi emekleriyle, kendi insani işlevleriyle rızıklarını kazanabilmeleri, meskenlerinde oturabilmeleri ve sosyal ilişkilerini devam ettirebilmeleridir. Yani geleceği meçhul ve oldukça güçsüz maddi unsurlara, ki enerjidir buradan kastımız, varlığını sürdürebilen bir düzeni medeniyet olarak tanımlamak mantık dışıdır. Kıymetli dinleyenler, kullandığımız dil, sahip olduğumuz medeniyete ait değerler sisteminin, bunu kültür olarak da tanımlayabiliriz, bir sembolü olmakla birlikte günümüzde mefhumların bağlamından koparılarak içlerinin boşaltıldığından bahsedebiliriz. Şimdiye kadar anlattığımız her şey bunu aslında pratik olarak ispat eden unsurlardır. Her ne kadar medeniyet kelimesi seküler bir ifade gibi gözükse de, ki 1850'li yıllardan veya 1870'li yıllarda üretilmiş bir kelimedir ve İngilizce'de kullanılan civilization'ın karşılığı olarak üretilmiş bir kelime. Ancak bizim anlatmak istediğimizi de karşılıyor. Burada İhsan Fazlıoğlu'nun mana ve mefhum ayrımı önemli duruyor. Fazlıoğlu idrak meselesinde zihinde oluşan resme dikkat çekerek, eğer suretin kelimeyle gösterimi öne çıkarsa anlam, mana, sadece zihniliği vurgulanırsa kavram adını alır demektedir. Kıymetli dinleyenler, biz aslında zihnimizi de irdelediğimizde fıtri olarak onun analitik ve şümüllü, yani parçalara ayırıcı, ki buna tümden gelim diyoruz, veya parçalardan bütünleştirici, yani tüme varım bir yöntemle çalıştığını söyleyebiliriz. Bunun bir varsayım ve genelleme olduğu akla gelebilir, fakat fizyolojik olarak da beynin çalışma prensibi böyle. Yani sinir hücrelerinin birbiriyle veya nöron olmayan hücrelerle yaptıkları bağlar, birbiriyle yaptıkları bağlar aracılığıyla çalışıyor. İşte bu açılımdan sonra Murat Belge'nin kavramların aralarında organik ilişkilerin olması veya birbirlerinden doğmuş olmaları gibi ilişkiler söz konusuysa, kavramın insan zihninde bir aile olarak durduğunu vurguladığı konuşması anlamlı hale geliyor. Belge söz konusu konuşmasında sivil toplumdan bahsediyor. Bugün elbette programımızın konusu sivil toplum değil. Ancak modern kullanıma bakıldığında Şerif Mardin'in de belirttiği gibi sivil memur, sivil toplum, askeri toplum gibi zıtlaşmaların olduğunu görebiliriz. Yani biz sivil toplum diyoruz. Sivil toplumun karşısında ne var? Askeri toplum mu? Polis toplumu mu? Memur toplumu mu? Bunların hepsinin biz yanlış anlamlandırıldığını, yanlış konumlandırıldığını söylüyoruz. Çünkü sivil şehirle ilgili bir kelimedir ve sivil toplum da şehir adabıyla ilgilidir. Yani sivil dediğimiz şey aslında şehir hayatının beraberinde getirdiği hakları ve sorumlulukları karşılamaktadır. Çünkü İngilizce civics kelimesi yurt bilgisi anlamında. Citizen yine bu sivil ve civics kelimesinden üretilmiş bir kelimedir. Yurttaş anlamında. Sivil de dahil olmak üzere tüm kelimelere kök olan bizim kent veya şehir olarak çevirdiğimiz city kelimesidir. Uygarlığın karşılığıysa veya başka bir ifadeyle karşılığında medeniyet kavramını ürettiğimiz kelime ise civilization'dır, sivilizasyon. Başka bir dile, Latince'ye baktık, bir de Yunanca'ya bakalım. Yunanca'da da polite diyoruz, polis diyoruz. Polis şehir demek, polite bugün İngilizce'de de kullanılan kibar anlamında. Aslında şehirli demek. Polis, İstanpoli, İstanbul. Polis, şehir demek. Batı'da şehir ve şehirlilik adabının evrensel olarak tanımlandığına şahit olabiliriz. Sonuç olarak modern tanımlamalarımıza atfı nazar edildiğinde kent, şehir, uygar, kibar, uygarlık, medeniyet gibi birbirini çağrıştırmayan, yani İngilizce'de bütün kelimelerin birbirinden türetildiğini söyledik. İşte civil, city, citizen gibi veya sivilizasyon gibi. Ama ne diyoruz? Biz kent diyoruz, başka şekilde şehir diyoruz. Şehirli değil, yani medeni diyoruz, uygar diyoruz. Hemen karşılığında da uygarlık diyoruz ve birbirini çağrıştırmayan bir aile oluşturmaya çalışıyoruz. Bu da birbirinden kopuk ve hakim ideoloji ardında sürüklenen faaliyetlerle akis buluyor. Ne şehirlerimiz ne de o şehirlerin oluşturduğu toplumumuz bize ait bir değerler sisteminin ürünü olmuyor dolayısıyla. Evet, şehri insanların kurduğu doğrudur, fakat akabinde statik hale getirilmiş bu şehrin toplumu etkilediği ve yeni bir toplumu oluşturduğu da muhakkak. Zira şehir, insanlara ufuk kazandıran ve ufku yok eden veya bu ufku görünmez kılan, iktisadi hayatı belirleyen, ki biraz önceki örnekte biz teknik ve teknolojinin bizim iktisadi hayatımızı da belirlediğini, yani işlerimizi arabayla gidiyoruz, demek ki teknoloji bizim iktisadi hayatımızı da belirliyor, planlıyor. İktisadi hayatımızı biz düzenlemiyoruz demek ki. Yani Üsküdar'dan söz gelimi, insan Üsküdar'da oturup Avrupa yakasındaki işte Esenler gibi, Güngören gibi, Bağcılar gibi bir şehre metro ağlarını kullanarak gidebilir elbette. Ama yarın bir gün elektrik kesildiğinde Üsküdar'da oturan bu insan işine gidemeyecek ve işini kaybedecektir. Dolayısıyla biz iş, ev, yani meskenle ticaret alanlarının veya sanayi alanlarının bir arada bulunması, İnsanların işlerine yürüyerek gidebilmeleri, alışverişe yürüyerek gidebilmeleri, sosyal ihtiyaçlarını, kendi imkanlarını, yani insani faaliyetlerini gerçekleştirerek yapabilmelerini savunuyoruz. Turgut Cansever, şehirde insan katılımının olmaması durumunda o insanın çevresini anlama, anlamlandırma, idrak etme, değerlendirme ve değiştirme haklarının elinden alınmış olacağına işaret ediyor. Diğer taraftan Sami Şener de şehirle medeniyet ilişkisinden bahsettiği bir çalışmasında insanın içinde yaşadığı fiziki çevrenin sosyal çevreye bağlı olarak şekillendiğini iddia ediyor. Şener, kenti eleştirirken onun insanların kaygısı ve mutsuzlukları siyasi, ekonomik ve toplumsal kurumların yanında kendi ilişkilerindeki nitelik kaybından da ileri geliyor demektedir. Ancak Şener'in insanlara bu kaygıyı bir döngü olarak kazandıran kentten bahsetmemesi de tartışılır bir durum. Yani evet, bu kent insanların mutsuzlukları, bu insanların gerilimleri ve kaygıları dolayısıyla oluşuyor. Peki bu mutsuz, bu kaygılı, bu ekonomik ve toplumsal problemler yaşayan insanları ne oluşturuyor? İşte burada biz bunu oluşturanın da ortaya konulan bu kent yapısı olduğunu iddia ediyoruz. Amudi, insanları bireyselleştiren, güneşi keserek onları enerjiye muhtaç hale getiren, ufuk çizgisini görmeyi engelleyen bir kentten bahsediyoruz. Bugün 18 milyonluk İstanbul'da yatay şehirleşmeyle insanları sığdıramayacaklarını iddia eden, sığdırılmayacağını düşünen insanlar var. Ama bu gökdelenlerin veya 30 katlı apartmanların ortasındaki devasa asansör boşluklarını, devasa merdiven boşluklarını, devasa apartman boşluklarını hiç kimse göz önünde bulundurmuyor. İnsanların 30. katta oturan bir ailenin asansöre muhtaç olduğunu kimse konuşmuyor. Veya bu apartman boşluklarının aydınlatılmaya ihtiyaç duyduğunu, çünkü karanlıkta kaldığını kimse söylemiyor. Kıymetli dinleyiciler, bugün programımızda medeniyetin teknik ve teknolojide üstünlük olarak algılanmasının yanlışlığına temas etmeye gayret ettik. Fakat medeniyet nedir sorusu hala biliyorum ki tazeliğini ve giriftliğini koruyor. Öz bir ifadeyle medeni olma durumudur ki bu da Medineli Yani Medine'den kastımız bugün Suudi Arabistan sınırlarında bulunan bizim kutlu adettiğimiz Hazreti Peygamber'i bağrında bulunduran şehre, evet bu şehre de bir atıftır ama doğrudan bu şehri kastetmiyoruz. Medine'den kastımız şehirdir. Medine dinin yaşandığı yer, yani ahkamın uygulandığı, fıkha tabi bir yaşamın sürdüğü yer anlamındadır. Osmanlı'ya baktığımız zaman da bunun yaşlı insanlar hala kullanırlar, işte Türkiye'nin hangi kazasındansın veya şu şehrin hangi kazasındansın diye ki bu kaza aslında kadağa, yani kadıya bağlı. Kadının hukuki hükmü altındaki, hükmü fıkhı uyguladığı yer anlamındaki bir gruplandırma, bir birim, tesisleştirmedir. Evet, Osmanlı'nın kadağı kaza olarak yorumladığını, bunu Medine'yi veya şehri bu şekilde yorumladığını söyleyebiliriz. Bu bir medeniyet yorumudur. Mekke'nin değil, debdebe, ihtişam gibi kente özgü etkenlerden beri bir beldenin, yani Yesrib'in Medine adını alması, medeniyeti teknik ve teknolojide üstünlük olarak gören zihniyeti hayal kırıklığına uğratıyor. Orayı Medine yapan Hazreti Peygamber'in Cuma mescidi ve namazı, külliyesi, pazarı, Müslümanlar arası kardeşliği ilanı, diğer din mensuplarıyla mutabakatı gibi belirli uygulamalardır. Medeniyet budur ve kemale ermiştir. Medeniyet statiktir. Selçuklu ve Osmanlıların medeniyet yorumlarında temel kriterlere hiçbir eklemeleri veya eksiltmeleri yoktur. Ancak sadece unsurlara müthiş estetik kazandırmışlardır. Yani hem işlevsel hem de estetik bir arada, işlevsellik hem de estetik bir arada bulunmuştur diyebiliriz. Evet kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, bir İslam Şehri programının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Yaşanabilir bir haftada, güzel bir hafta dileğiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın.